Sayfa 377. 16. Bölüm. Jean-Baptiste Langarotti bir bakıma tehlikeleri önceden sezme yeteneğiyle sağ kalabilmişti. Paris'teki otele Shannon'la anlaştıkları zamanda geldi ve salonda oturup dergi okuyarak beklemeye başladı. Shannon'ın gecikebileceğini düşünerek 2 saat daha bekledi ama ne gelen oldu ne de giden. Shannon ona geceyi otelde geçireceğini söylemediği halde Korsikalı daha erken gelip bir oda tutmuş olabileceğini düşünerek resepsiyon memuruna danıştı. Görevli Langarotti'ye Londra'dan gelen ve adı Kate Brown olan bir müşterinin gelmediğini, daha doğrusu böyle birinin otelde olmadığını söyledi. Langarotti Shannon'ın geç kalabileceğini göz önünde tutarak ertesi gün aynı saatte gelmek üzere otelden ayrıldı. Ayın 16'sında Langarotti aynı saatte yine oteldeydi. Yine Shannon yoktu ama bu kez başka bir şey vardı. Aynı otel görevlisi 2 kez Langarotti'nin oturduğu salona gelmiş, her seferinde Langarotti ona bakınca çıkıp gitmişti. 2 saat bekledikten sonra Shannon'ın yine gelmemesi üzerine Langarotti otelden ayrıldı. Otelin sokağında ilerlerken köşedeki mağazanın camından bir adam ona garip bir biçimde bakıyordu. O da bakışlarını penceredeki adama dikti. Langarotti bu adamın bir bahar sabahı böyle bir mağazada işi olamayacağını düşündü. Korsikalı bundan sonraki 24 saat içinde eski arkadaşlarını bulabileceği meyhanelere dolaştı. Aradığı arkadaşlarıyla eskiden bir yeraltı örgütü olan Korsikalılar Birliği'nde beraber çalışmıştı. Her sabah otele uğramaya devam etti. Ayın 19'u sabahı Shannon oteldeydi. Bir önceki akşam Cenova'dan uçağa binmiş, Milano üzerinden Paris'e gelmiş, geceyi otelde geçirmişti. Keyfi yerindeydi ve Korsikalı arkadaşına otelin salonunda kahve içerken gemiyi aldıklarını söyledi. ''Hiçbir sorun çıktı mı?'' diye sordu Langarotti. Shannon başını 2 yana salladı. ''Çıkmadı. Ama Paris'te bir sorun var.'' Korsikalı ulu orta bıçağını bileyemediği için 2 eli kucağında oturuyordu. Shannon kahve fincanını masanın üstüne koydu. Langarotti'nin sorun derken bela demek istediğini biliyordu. ''Ne gibi?'' diye sordu yavaşça. ''Seni ortadan kaldırmak için bir anlaşma yapılmış.'' dedi Langarotti. Shannon bu söz üzerine düşünürken ikisi de bir süre ağzını açmadı. Korsikalı sessizliği bozmadı. Genellikle kendisine bir soru sorulduğu zaman cevap vermek için ağzını açardı. ''Bu işi kimin yaptırmak istediğini biliyor musun?'' diye sordu Shannon. ''Bilmiyorum. Ne de kimin aldığını biliyorum. Ama pahalı bir iş. $5,000.'' ''Anlaşma yakın zamanda mı yapılmış?'' ''Duyduğuma göre son 6 hafta içinde. Bunu isteyenin Paris'te oturduğu kuşkusuz. Ama bunu kendi hesabına mı yoksa perde arkasındaki biri hesabını mı yapıyor bilemeyeceğim. Seni öldürmeyi ya iyi nişancı ya da aptal olan biri kabul eder. Ama biri bu işi kabul etmiş. Senin hakkında soruşturma yapılmış.'' Shannon sessizce küfretti. Korsikalı'nın doğru söylediğine inanıyordu. Ortalıkta dolaşan söylentilere araştırma yapmadan inanmazdı. Böyle bir anlaşmayı doğurabilecek olayları hatırlamaya çalıştı. Bunda çok güçlük çekiyordu. Çünkü hatırlayamadıkları bir yana böyle bir anlaşmayı yapacak birçok kişi vardı. Hatırlayabildiklerinin üstünde durmaya başladı. Bu anlaşma ya elindeki iş yüzünden ya da geçmişe dayanan nedenlerden ötürü tasarlanmıştı. Önce birinci şık üstüne durdu. Acaba bu iş başkasının kulağına gitmiş miydi? Acaba gizli örgütlerden biri Afrika'da yapılacak hükümet darbesini öğrenmiş, bunu durdurmak için bu tasarıyı yöneteni mi ortadan kaldırmak istiyordu? Böyle bir davranışla darbenin önüne geçilebilirdi. Yoksa Sir James Manson tecrübeli kızı hakkında bir şeyler mi öğrenmişti? Bütün bunları reddetti. Belki de silah satıcıları bu işi tasarlamışlardı. Ama böyle bir şey yapmaları için ortada bir neden yoktu. Ne onlara kazık atmış ne de istekleri dışında davranışta bulunmuştu. Bu da olamazdı. Daha eskiyi, geçmiş savaşları ve kavgaları düşünmeye başladı. Bu nokta önemliydi. İnsan bilmeden büyük bir örgütü kızdırmış olabilirdi. Belki de vurduğu adamlardan biri CIA'nın ya da KGB'nin gizli ajanı olabilirdi. Bu iki örgütün de dünya üzerinde öylesine çok ve yararsız ajanları vardı ki bunlardan biri çıkıp Shannon'ı öldürmek isteyebilir, bunu da öç almak için yapıyor olabilirdi. CIA ajanı Bruce Rossiter'ın hala öldürme yetkisiyle görev yaptığını ve bu adamın Leopoldville'deki bir barda bir Amerikalıyı sırf ona baktığı için öldürdüğünü biliyordu. Daha sonra vurulan adamın da CIA ajanı olduğu anlaşılmıştı ama Rossiter bunu bilmiyordu. Üstelik bu olay yetkisini etkilememişti. Rossiter hala öldürme yetkisiyle ortalıkta dolaşıyordu. KGB'nin de CIA'dan pek farkı yoktu. Kaçakları, onlara kötülüğü dokunan yabancı ajanları ortadan kaldırmak için dünyanın dört bir köşesine katillerini salmışlardı. Rusların bilgi almak diye bir düşünceleri yoktu. Yalnızca öç almak için öldürürlerdi. Geriye Fransız SDECE ve İngiliz SIS kalıyordu. Fransızlar isteseler de son iki yıl içinde onu 100 kere öldürebilirlerdi. Bu fırsatı Afrika'da birçok kez yakalamışlardı. Üstelik onlar kendi ülkelerinde böyle bir işe girişmezlerdi. Hele bu işi başkalarına yaptırmazlardı. Çünkü bu işi görecek yetenekli elemanları vardı. İngilizlerin düzenlemiş olmaları daha da akıl dışıydı. Adam öldürmek için Bakanlar Kurulu'nun kararı gerekiyordu. Ve böyle bir karar vermeleri için de ya çok büyük bir sızma ya da kendi ajanlarının bilinen biri tarafından öldürülmesi gerekliydi. Shannon hayatı boyunca hiçbir İngiliz ajanını öldürmediğini biliyordu. Öyleyse bunu İngilizler hazırlamış olamazdı. Shannon'ın paralı asker olup başkaları için çalışması onları kızdırabilirdi. Ama İngilizler hiçbir zaman böyle bir nedenle adam öldürmezlerdi. Fransızlarla Ruslar bu nedeni yeterli görürlerdi. Ama İngilizler asla. Macmillan hükümetini neredeyse düşüren Stephen Ward bile öldürülmemişti. Philby de, Blake de serbest bırakılmıştı. Aynı suçu işleyenler Fransa ya da Rusya'da araba kazalarına kurban giderlerdi. Geriye özel kuruluşlar kalıyordu. Acaba Korsikalılar Birliği mi? Olamaz. Eğer bu örgüt böyle bir şeyi düşünmüşse Langarotti Shannon'la çalışmazdı. Hatırlayabildiği kadarıyla ne İtalya'daki mafya ne de Amerika'daki syndicate'e bir kötülüğü dokunmuştu. Bu da olamayacağına göre özel bir durumdan ötürü ondan nefret eden kişiler üzerinde durmalıydı. Ne devlet ne de özel örgüt olamazdı. Öyleyse onun öldürülmesini düzenleyen bir kişi olmalıydı. Ama kim? Tanrı aşkına kim? Langarotti hala onu seyrediyor, cevap vermesini bekliyordu. Shannon'ın yüzü pek değişmedi ama neşesi kaçmıştı. ''Benim Paris'te olduğumu biliyorlar mı?'' ''Sanırım bu oteli de bildiklerine inanıyorum. Sen hep burada kalıyorsun, bu bir hata. İstediğin gibi buraya 4 gün önce geldim. Buluşmamızı bugün ertelediğimi bildiren mektubumu almadın mı?'' ''Almadım, bir hafta önce Marsilya'daki otelimden ayrılmak zorunda kaldım.'' ''Ya, devam et.'' İkinci gelişimde oteli gözleyen biri vardı. Ben daha önce gelip seni Brown adıyla sormuştum. Bu durumda bir sızma var ve bu otelden. O adam dün ve bugün beni göz altında tuttu. Öyleyse oteli değiştireyim dedi Shannon. Onu belki atlatabilirsin ama belki de atlatamazsın. Biri senin Kate Brown adını kullandığını biliyor. Gideceğin yerde de seni bulabilirler. Önümüzdeki haftalarda Paris'e ne kadar kalman gerekiyor? ''Oldukça çok'' dedi Shannon. ''Birkaç kez gelmem şart. 2 gün içinde Mark'ın hazırladığı malları Paris üstünden Toulon'a götürmemiz gerekiyor.'' Langarotti omuz silkti. ''Seni bulamayabilirler. Onların ne gücünü ne de kaç kişi olduğunu biliyoruz. Ya da kim. Ama seni ikinci kez bulabilirler de. İşte o zaman başımız derde girer. Belki de polisle.'' ''Bunu göze alamam. Hele şimdi asla. Mark'ın malları kamyondayken olmaz'' dedi Shannon. Aklı başında bir adamdı ve onu öldürmeyi tasarlayan adamla önceden görüşmeyi yeğliyordu. Ama bu işi düzenleyen kim ise kendi seçtiği yöntemlerle hareket etmeyi seçmişti. Shannon yine de o adamla görüşmek istiyordu ama önce onun kim olduğunu öğrenmeliydi. Onun kim olduğunu ise ancak bir kişiden öğrenebilirdi. Onun hesabına Shannon'ı öldürmekle görevlendirilen adamdan. Bu düşüncesini Korsikalı'ya açınca Langarotti başını yavaşça öne doğru salladı. ''Evet arkadaşım, sanırım haklısın. Kiralık katili bulmamız gerekiyor. Ama önce onu tuzağa düşürmek zorundayız.'' ''Jean-Baptiste, bana yardım eder misin?'' ''Elbette'' dedi Langarotti. ''Bu adam kim olursa olsun birlikten değil. Bizimkilerden biri olamaz. Bu nedenle istediğini yapacağım.'' Önlerindeki masaya yaydıkları Paris haritasının üstüne 1 saat inceleme yaptılar. Sonra Langarotti gitti. Gün boyunca Marsilya kayıtlı kamyonunun içinde önceden anlaştıkları bir yerde bekledi. Akşama doğru Shannon resepsiyon memuruna otelden çok uzak olmayan iyi bir lokantanın adresini sordu. Bu konuşma Langarotti'nin tarif ettiği otel katibinin duyabileceği kadar yüksek sesle oluyordu. Resepsiyon memuru ona lokantanın yerini ayrıntılı olarak anlattı. ''Yürüyerek gidilebilir mi?'' diye sordu Shannon. ''Rahatlıkla yürüyebilirsiniz bayım. 15 ya da 20 dakikada varırsınız.'' Shannon teşekkür ettikten sonra memurun yanındaki telefondan lokantayı aradı ve Brown adına bir masa ayırttı. Saat 10'da lokantaya gideceğini bildirdi ve odasına çıktı. Ona 20 kala otelden ayrılırken bir elinde çantası, ötekinde ise yağmurluğu vardı. Lokantanın bulunduğu yöne doğru yürümeye başladı. Lokanta otelle aynı yol üstünde değildi. Otelin sokağından da dar iki sokakta ilerlemek zorundaydı. Aydınlık olmayan sokaklarda pek yaya yoktu. Shannon salına salına vitrinlere bakarak yürüyordu. Bu arada lokantada bulunma saatini geçirmişti. Hiç geri dönüp bakmadı. Bir süre sonra sessiz bir yerde arkasından ilerleyen bir çift hafif ayakkabı sesi duydu. Bu Langarotti olamazdı. Çünkü Korsikalı hiç ses çıkarmadan yürüyebilirdi. 11'i biraz geçe daha önce kararlaştırdıkları karanlık sokağın başına geldi. Yolun sonunda kütükler yığılı olduğundan bu bir çıkmaz sokak sayılırdı. Her iki yanı da düz duvarla çevrelenmişti. Öte uçtan sokağa yansıyabilecek ışık altında kamyon görülebilirdi. İçi boştu ama arka kapaklar açıktı. Shannon kamyona doğru ilerledi ve yanına gelince durup arkasına baktı. Savaşan insanların birçoğu gibi o da tehlikeyle yüz yüze gelmek istiyordu. Gerilerken bile gözlerini tehlikeden ayırmamanın yararlarını biliyordu. Hiç değilse bu durumda tehlikeyi görebileceğini tecrübeyle öğrenmişti. Sırtı sokağın girişine dönük ilerlerken ensesindeki saçların diken diken olduğunu hissetti. Eğer uyguladığı bu yöntem yanlışsa hemen ölebilirdi. Ama doğru yöntemi uyguluyordu. Issız sokaklarda peşini bırakmayan adam böyle bir fırsatı kolluyordu. Shannon elindeki çantayı yere atıp sokağın girişinden ona doğru ilerleyen gölgeye döndü. Sabırla bekliyordu. Paris'in göbeğinde çok ses çıkarmamayı umut ediyordu. Gölge bir an durdu ve Shannon'ın silahlı olup olmadığını anlamaya çalıştı. Ama kamyon ona güven vermişti. Kamyonu Shannon'ın oraya park ettiğini, gizli bir iş için oradan almak amacıyla döndüğünü düşündü. Dar yolun üstündeki gölge ilerlemeye devam etti. Shannon yağmurluğuna sardığı sağ elini yukarı doğru kaldırdı ve ileri uzattı. Elinde bir şey vardı. Karanlıktaki gölgenin yüzü seçilemiyordu ama iri yarı bir adamın gölgesiydi bu. Issız çıkma sokağın ortasında durdu, silahını Shannon'a doğru çevirdi. Nişan alırken birkaç saniye duraladı, sonra da elini aşağı indirdi. Sanki birdenbire fikrini değiştirmişti. Hala Shannon'a bakmakta olan gölgenin kara yüzü yavaşça öne doğru eğilip dizleri üstüne düştü. Kiralık katil boğazını temizledikten sonra iki elini de yere dayadı ve yüzüstü kapaklanıp kaldı. Yere düşen 45'lik tabanca hafif bir ses çıkardı. Yerdeki adam sanki namaz kılarcasına secdeye varmıştı. Artık Shannon'a değil yerdeki taşlara bakıyordu. Hafifçe akan su sesine benzer bir ses duyuldu. Hemen ardından da adam boylu boyunca yere uzandı. Bir çocuk gibi sessiz ve sakin uyuyordu sanki. Shannon hala kamyonun arka kapağına yaslanmış duruyordu. Sokağın öte yanından gelen ışık bir an için yerde yatan adamı aydınlattı. Adamın sırtında 15 santimlik kemik sap görünüyordu. Bıçağın keskin yanıysa 4. ve 5. kaburgalarının arasına gömülmüştü. Cat başını kaldırdı. İleride küçük ve hareketsiz duran bir gölge daha vardı. Bıçağı atan bu gölge 15 metre ötedeydi. Shannon hafifçe ıslık çaldı ve Langarotti sessizce ona doğru ilerledi. ''Ben de senin geç kalacağını düşünmüştüm.'' diye homurdandı Shannon. ''Hayır, hiç geç kalmadım. Otelden çıktığın andan başlayarak her an tabancasının tetiğini çekebilirdi.'' Kamyonun arkasına daha önce çadır beziyle kalın naylon serilmişti. Çadır bezinin uçlarında kolay bağlamak için delikler, bol ip ve tuğla vardı. Her ikisi de yerde yatan adamı bir koluyla bir bacağından tutarak kamyona yüklediler. Shannon kapakları kapatırken Langarotti bıçağını almak için kamyona tırmandı. İçeriden kapağın kapatıldığını duydu. Langarotti şoför koltuğuna geçti ve motoru çalıştırdı. Geri geri giderek dar sokaktan çıkıp caddeye saptı. Shannon şoför penceresine yaklaştı. ''Ona iyice baktın mı?'' ''Evet.'' ''Tanıyor musun?'' ''Evet, adı Tomart. Raymond Tomart. Çok kısa bir süre Kongo'da bulunmuştu. Ama daha çok şehirlerde iş gören türden. Kiralık katil. Pek yetenekli değil. Büyük işlerin verilmediği bir adam. Patronu için çalışıyor olmalı. Patronu da kim diye sordu Shannon. Ruse dedi Langarotti. Charles Ruse. Shannon sessizce oturaklı bir küfür savurdu. O piç, o budala, cahil, yeteneksiz salak. Sırf kendi bu işe çağrılmadı diye az kalsın bütün harekatı mahvedecekti. Bir süre ağzını açmadan düşündü. Ruse'a gereken ders verilmişti. Bu ders onu Zangaro davasından büsbütün uzak tutmaya yeterdi. ''Hadi çabuk ol.'' dedi Korsikalı. Motoru hala çalışıyordu. ''Biri çıka gelmeden bu müşteriyi götürüp yatağına yatırmak istiyorum.'' Shannon bir karara varıp birkaç saniye içinde ondan istediklerini anlattı. Langarotti başıyla onayladı. ''Olur, aslında hoşuma gitti. O salağı uzun bir süre yerinden oynatmaz. Ama biraz daha paraya gerek var. 5.000 frank daha.'' Tamamdır dedi Şanan. Hadi git. 3 saat sonra Port de la Chapelle metro istasyonunda beni bekle. Anlaştıkları gibi Mark Vlaming'le Belçika'nın güneyindeki küçük bir kasaba olan Dinant'ta öğle üzeri buluştular. Shannon bir önceki gün onu aramış, gerekli talimatı vermişti. O sabah minik Mark Anna ile öpüşüp vedalaşmış, sevgilisi de onun için hazırladığı yolluğu vermiş, her zaman olduğu gibi yine kendisine iyi bakmasını istemişti. Kasasında 5 büyük varille Belçika'da yol alırken onu durduran olmamıştı. Durdurmalar için bir neden yoktu ki. Ehliyeti ve kamyonun belgelerinde aksayan bir yan bulamazlardı. 3 adam yol üstünde yemek yemek için bir lokantada otururlarken Shannon Belçikalı'ya şu soruyu sordu. Ne zaman geçeceğiz? Yarın sabah, güneş doğmadan hemen önce. En sessiz ve sakin zamandır. Siz ikiniz dün gece uyudunuz mu? Hayır. Öyleyse dinlenseniz iyi olur dedi Mark. Her iki kamyona da göz kulak olurum. Gece yarısına kadar uyuyabilirsiniz. O gün yorulanlardan biri de Charles Ruse'du. Bir önceki gece Henry Allen'in telefonundan sonra hep haber beklemişti. Allen telefonla Shannon'ın lokantaya gitmek için otelden ayrıldığını bildirmişti. Gece yarısına kadar haberin gelmesi gerekiyordu. Tomart üstüne aldığı işi bitirdiğini haber vermeliydi. Ne sabaha karşı 3'te ne de gün ağarırken bir haber geldi. Ruse şaşkındı, tıraş da olmamıştı. Eşit koşullar altında Shannon'ın Tomard'ı haklayacağını biliyordu. Ama İrlandalı'nın ıssız bir yolda yürürken arkasından vurulacağından emindi. Akşam yemeğine giderken sırtından kurşunu yiyecekti. Sabahleyin boş kamyonun içinde Shannon ve Langarotti hiçbir engelle karşılaşmadan Valencia'nın kuzeyinden Belçika topraklarına geçerlerken Ruse üstüne bir pantolonla kazak geçirip 5 kat aşağıdaki mektup kutusuna bakmaya iniyordu. Mektup kutusunun dış görünüşünde herhangi bir aksaklık yoktu. Eni ve derinliği 25, yüksekliği ise 30 santim olan mektup kutuları apartmanın girişindeydi ve her kiracı için üstünde daire numaraları vardı. Kutunun açıldığını gösteren herhangi bir iz yoktu. Açıldıysa bile hırsız kilidi kırmadan açmıştı ama mutlaka açılmıştı. Ruse kendi anahtarıyla mektup kutusunu açtı. 10 saniye hiç kıpırdamadan olduğu yerde kaldı. Kireç gibi beyazlaşan yüzü dışında hiçbir tepki göstermedi. Büyülenmiş gibi bakarken ''Tanrım, aman Tanrım'' diye mırıldanmaya başladı aralıksız. Midesi bulanıyordu. Kongo'dan John Peterson yardımıyla sargılar içinde kaçarken Kongolu askerler kimliğini sorduğu sırada da aynı şeyleri duymuştu. İşemek, kaçmak istediğini sandı ama yalnızca korku içinde terleyebiliyordu. Uykudan kalkmışçasına mahmur, gözleri yarı açık, dudakları birbirine yapışmış Raymond Tomard'ın başı mektup kutusundan ona bakıyordu. Ruse pek ötlek değildi ama yürekli olduğu da söylenemezdi. Mektup kutusunu kapadı ve dairesine çıktı. Gözlerini kanyak şişesine dikti. İlaç yerine içki içmek ihtiyacını duydu. Aslında daha çok ilaca ihtiyacı vardı. Alan Baker, Yugoslav Devlet Silah Şirketi'nin bürosundan Belgrad'ın günlük güneşlik caddelerine çıkarken işlerin iyi gidişinden ötürü çok mutluydu. Shannon'ın gönderdiği 7200 doları ve kim kullanacak belgesini aldıktan sonra daha önce de iş yaptığı yetkili silah satıcısına gitmişti. Satıcı açısından istenilen mal ve ödenecek para komik denecek derecedeydi. Ama Baker alıcının memnun olması durumunda çok, pek çok silah daha alacağını söyleyince biraz yumuşamıştı. Bundan sonra Baker'a elindeki Toga'dan alıma belgeyle silahları almak üzere Belgrad'a gitmesini söylemişti. Belgenin boş yerleri dikkatle doldurulmuş ve silahların Baker'a teslim edilmesi istenmişti. Bu Baker'ın eline geçecek paranın paylaşılması demekti. Ama yalnızca bu yoldan hareket ederek Belgrad'da iyi karşılanabilirdi. Böylesine küçük sipariş için bile aslında iyi kazanç sağlayacaktı. Çünkü her şeyi hesaba katmıştı. Bay Pavlovich'le 5 gün görüşmesi verimli sonuç vermiş, silahları seçmek için ambara gitmişti. 2 havanla 2 bazuka seçti. Bunların cephaneleri standarttı ve silahlarla birlikte 20 bazuka roketiyle 10 havan mermisi veriliyordu. Yugoslavlar Togo'dan alınan belgeyi itirazsız kabul ettiler. Yetkili satıcı Baker ve Bay Pavlovich bunun bir kağıt parçasından başka bir şey olmadığını bildikleri halde konuşma sırasında öyle bir ortam yaratıldı ki sanki Togo devleti Yugoslav silahlarını almak ve denemek için can atıyordu. Pavlovich silahların ücretini peşin istiyordu. Bu durumda Baker Shannon'ın gönderdiği 7200 dolarla yanına kendi masrafları için aldığı paranın büyük bir bölümünü vermek zorundaydı. Ama Shannon'ın geriye kalan 7200 doları da ödeyeceğinden kuşkusu olmadığı için Pavlovich'in isteğini yerine getirdi. Baker yetkili satıcıya da payını verdikten sonra cebine 4000 dolar kalacağını hesaplıyordu. O sabahki görüşmesinde silahlara ihraç belgesi verilmesini ve askeri araçlarla Sayfiye kasabaları olan Dubrovnik ve Split'in yakınında ülkenin kuzeybatısındaki Ploče limanına götürülüp adı geçen ambara teslim edilmesini de sağladı. Toskana bu limandan yükü alacaktı ve silahlar 10 Haziran'da orada olacaktı. İşlerini yoluna koymaktan ötürü rahatlayan Baker ilk uçakla Münih üzerinden Hamburg'a geçti. 20 Mayıs sabahı Johann Schlinker Madrid'deydi. Bir ay önce İspanyol olan Madrid'deki ortağına ayrıntılı biçimde 9 milimetrelik cephane hakkında telekse bilgi vermişti. Shannon'dan 26 bin dolar gelir gelmez de yanına Irak damgalı kim kullanacak belgesini alıp İspanya'nın başkentine gelmişti. İspanya'daki formalite Alan Baker'ın Belgrad'da karşı karşıya kaldığından çok karışıktı. İki kez başvurması gerekiyordu. Biri malın alımı, öteki ihracı içindi. Alım için gerekli başvurma 3 hafta önce yapılmış, kendilerini bu işte görevli sayan 3 devlet dairesinden geçmişti. Önce Maliye Bakanlığı malın ücreti olan 18 bin doların nakit olarak bir bankaya yatırılmasını istedi. Birkaç yıl öncesine kadar yalnız Amerikan doları ile iş görüyorlardı ama artık Alman markını da kabul etmeye başlamışlardı. Başvurulan ikinci bölüm Dışişleri Bakanlığı'ydı. Burada alıcı ülkenin İspanya'ya karşı olmamasına dikkat ediliyordu. Silahların Irak'a gitmesinde bir sorun yoktu. Çünkü İspanya Araplarla her zaman yakın ve dostça ilişkilerde bulunur ve sık sık onlara silah ihraç ederdi. 9 milimetrelik cephanenin Irak'a gönderilmesine dışişlerinin hiç itirazı olmadı. Son olarak da Savunma Bakanlığı'na başvuruldu. Buradaki listede malların ihracı yasak olanlardan olup olmadığı kontrol ediliyordu. Bu gibi yalnızca cephane alımını kapsayan listeler hiçbir zorlukla karşılaşmazdı. Listede ve belgede sorun doğuracak hiçbir şey olmadığı halde kağıtların bu 3 bölümden geçmesi 18 gün sürdü. Her bölümde 1-2 sayfa eklendi, sonunda bir dosyaya konup damgalandı. Bundan sonra cephane sandıkları Cetme fabrikasına alınıp İspanyol ordusunun Madrid dışındaki bir ambarına götürüldü. Bu safhadan sonra da işe ordu bakanlığı el attı. Özellikle ihraç bölümünün başı Albay Antonio Salazar. Schlinker ihraç belgesini almak için Madrid'e gelmişti. Daha önce Shannon'ın Toskana ile ilgili mektubunu alıp okumuş, Madrid'de de 7 sayfalık bir sorgu formu doldurmuştu. Mindanao otelindeki odasına döndüğünde bu safhada bir güçlükle karşılaşacağını sanmıyordu. Toskana'nın sicili temizdi. Küçük ama bir şirketin Lloyd's'ta belirtildiği üzere Spinetti Maritimo'nun malıydı. Doldurduğu forma göre gemi Haziran'ın 16'sı ile 20'si arasında Valencia'dan malı aldıktan sonra bir yere uğramadan Suriye topraklarında Latakia'ya gidecek ve burada malı kamyonla Bağdat'a götürmeleri için Iraklara teslim edecekti. İhraç belgesini çıkarmak 2 haftadan çok sürmezdi. Bundan sonra da malların askeri ambardan alınıp albaya ayrıntılı bilgi verildikten sonra 10 asker eşliğinde Valencia'ya götürülmesi kalacaktı. 10 askerin malla birlikte gitmeleri tedbiri 3 yıl önce alınmıştı. Böylece silahların Bask örgütü tarafından kaçırılmasının önüne geçilmek istenmişti. Madrid hükümetinin son istediği şey kendi elleriyle verdikleri kurşunların kendilerine karşı kullanılmamasıydı. Schlinker Hamburg'a gitmek için hazırlanırken huzur içindeydi. Çünkü İspanyol ortağının ordu bakanlığıyla olan yakın ilişkisinden ötürü cephanenin istenilen zamanda Toskana'nın alması için Valencia'da bulunacağından emindi. Londra'da üçüncü ve görünüşte ilgisiz bir toplantı yapıldı. Geçen son 3 hafta içinde Bormak Ticaret Şirketi pay senetlerinin %30'una sahip olanları temsil eden Harold Roberts yönetim kurulu başkanı binbaşı Lewton'la yakın ilişki kurmuştu. Onu birkaç kez öğle yemeğine götürmüş ve bir kez de Guildford'daki evinde ziyaret etmişti. Oldukça yakınlaşmışlardı. Konuşmaları sırasında Roberts şirketin lastik ya da başka bir alanda çalışabilir duruma gelmesi için büyük yatırımların gerekli olduğunu ona defalarca anlatmıştı. Binbaşı Lewton'un buna aklı yatıyordu. Zamanı gelince Roberts şirket senetlerinin 1:2 oranında arttırılması gerektiğini açıkladı. Bu yolla sermayenin artacağını söyledi. Önce binbaşı böylesine yürekli bir atılıma karşı çıktı. Ama Roberts bankasının gerekli olan parayı sağlayacağını, aynı zamanda senet sahiplerinin artmayacağını, bütün yeni senetlerin bankası tarafından alınacağını söyleyince yumuşadı. Pay senetlerinin artırılması hiç kuşkusuz senetlerin değerini yükseltecekti. Belki 2 ya da 3 misli. 100.000 tane pay senedi olan binbaşı Lewton kendi çıkarını düşünerek bu öneriyi kabul etti. Artık iyiden iyiye yumuşamıştı ve bu durumdan yararlanan Roberts öteki önerilerini de kabul ettirmekte güçlük çekmedi. Yeni müdür ikisinin bir araya gelerek yönetim kurulunu toplayabileceklerini ve istedikleri kararları alabileceklerini belirtti. Ama binbaşının üstelemesi üzerine öteki dört müdüre mektuplar gönderildi ve senet adedini arttırmak için yönetim kurulunun toplanacağı bildirildi. Toplantıya yalnızca hukuk danışmanı geldi. Öneriler kabul edildi, yeni senetlerin çıkacağı üyelere bildirildi. Bütün hissedarların katılacağı bir toplantıya gerek yoktu. Çünkü yıllar önce bu konuda alınan bir karar vardı. Eski hissedarlara çıkarılacak olan senetleri almada öncelik tanındığını bildiren mektuplar gönderildi. Aynı zamanda istedikleri kadar senet almaya hakları olduğu da gönderilen mektuplara yazıldı. Bir hafta içinde Adams, Ball, Carter ve Davies'in imzaladıkları çekler Zwingli Bank'a yollandı. Bankada bu çekleri şirketin yönetim kuruluna göndererek her birinin 50 biner senet almak istediklerini, bu hak onlara tanındığına göre işlemin bir an önce yapılmasını istedi. Yeni çıkarılan senetlerin her biri eş değerdeydi. Eski senetlerin değeri yenilerine göre 1/3 oranında düşük olduğundan yeni senetleri almak isteyen çıkmadı. Gazeteye verilen ilan kentin ticaret merkezindeki iki borsacının gözünden kaçmamış, bir şeyler sezinleyen bu iki borsacı Bormak senetlerinden almak istemişlerdi. Aslında alabilirlerdi ama Bay Roberts onlardan önce davranmış, Zwingli Bank aracılığıyla arta kalan senetleri almak için onlardan önce harekete geçmişti. Fiyatın böylesine yüksek olmasına rağmen Wales'ta oturan bir budala 1.000 senet almak istiyordu. Ayrıca 3.000 senet de ülkenin değişik yerlerinde oturan 18 hissedar tarafından alındı. Bunlar ya aritmetik bilmiyorlar ya da gayipten haber alıyorlardı. Bay Roberts müdür olduğu halde senet alacak durumda değildi. Çünkü elinde eski senet yoktu. Ama 20 Mayıs'ta hissedarların senet almaları için tanınan sürenin dolduğu gün satılmayan 290 bin senedi iki müşterisine alıyor gibi göstererek Zwingli Bank aracılığıyla aldı. Müşterilerinin adı Edwards ve Frost'tu. Bütün bunlar yapılırken şirketler yasasına karşı gelinmemişti. Adams, Ball, Carter ve Davies eski senetlerden 75 biner, yenilerdense 50 biner adet almışlardı. Ama senet sayısının 1 milyondan 1,5 milyona çıkmasıyla ellerindeki senetler toplamın %10'unu aşmadığı için adları yine gizli kalmıştı. Edwards ve Frost da 148 biner senet sahibiydi ve onlar da %10'un biraz altında kalmışlardı. Ne müdürlerin ne de halkın bilmediği bir şey vardı. Sir James Manson Bormak senetlerinin 796 binini elinde bulunduruyordu. Bu durumda da çoğunluk onun elindeydi. Martin Thorpe'un aracılığıyla altı var olmayan kişinin ardına gizlenmişti. Zwingli Bank'la ilişkiyi Thorpe, bankayla şirket arasındaki ilişkiyi de Roberts sürdürüyordu. Ellerinde bu kadar senet olan altı görünmez adam Roberts'ın aracılığıyla şirketi istedikleri gibi yönetebilirlerdi. Sir James Manson eski senetlerin 300 binini almak için 60 bin ve yeni senetlerden aldıkları için de 100 bin sterlin ödemişti. Ama senetlerin değeri 100 sterline yükselince, Kristal Dağı'ndaki gerçek su yüzüne çıkınca en azından 80 milyon sterline sahip olacaktı. İsviçre Bankası kanalıyla hesaplarına çalıştığı 6 adamın yanında Roberts gözü tok bir insan sayılırdı. İki müşteri adına diyerek aldığı senetleri Dr. Martin Steinhofer'a verdiği zaman iyi bir prim alacağını biliyordu. Fakir sayılmazdı ama emekliliğinin rahat ve huzur içinde geçmesini güvence altına almak istiyordu. Shannon ve Langarotti Dinant'ta Mark'ın onları sarsmasıyla uyandılar. Her ikisi de boş Fransız plakalı kamyonda yatıyorlardı. ''Gitme zamanı geldi'' dedi Belçikalı. Shannon saatine baktı. ''Güneş doğmadan önce hareket edeceğimizi söylediğini sanıyordum'' diye yakındı. ''Güneş doğmadan önce sınırı geçeceğiz'' dedi Mark. ''Bu kamyonlar göze batmadan kasabadan çıkmalıyız. Gecenin geri kalan bölümünde yol kenarına park eder bekleriz.'' Yol kenarında park ettiler ama hiçbiri bir daha uyumadı. Sigara içip Fleming'in getirdiği oyun kağıdıyla oyalandılar. Belçika sınırları içindeki ağaçlıklı yol kenarında otururlarken kendilerini Afrika'nın çalılıkları arasında görüyorlardı. Eyleme geçmek üzereydiler sanki. Ama yol boyunca Fransa'ya doğru ilerleyen araçların farları onların düşlerini az da olsa bozuyordu. Kağıt oynamaktan sıkılınca her biri bir yana çekilip alışkın oldukları hareketlerle avunmaya çalıştılar. Minik Mark sevgilisi Anna'nın onun için hazırladığı yolluğu açtı ve yemeğe girişti. Langarotti bıçağını çıkarıp bilemeye, Shannon'da sırt üstü yatıp hafifçe ıslık çalmaya başladı.